Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Uluçınar'ın Gölgesinde programını dinliyorsunuz.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Uluçınar'ın Gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Bugün Osmanlı medeniyet mirası üzerine olan sohbetimize biraz ara vereceğiz. Niçin ara vereceğiz? Çünkü 27 Aralık Mehmet Akif merhumun vefat yıl dönümü. Dolayısıyla arada böyle programımıza devam ederken büyüklerimizi yad etme adına onlara vefa kabilinden anmalar yapacağız. Mehmet Akif merhumun vefatı münasebetiyle iki program sıkıştırmaya çalışacağız inşallah. Geçmişlerimize vefa diyoruz. Mehmet Akif hakikaten bizim tarihimiz için çok önemli bir şahsiyet, bir karakter abidesi, bir erdem süvarisi. Peki o çerçeveden baktığımızda bizim vefalı bir millet olduğumuzu söyleyebilir miyiz? İşin açıkçası doğramak söylemek gerekirse çok vefalı bir millet olduğumuzu söyleyemeyiz. Mesela 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin iade edildiği günlerde herkes Havranlı Koca Seyit'in kahramanlıklarını anlatır. Onun destansı mücadelesini anlatırız ama savaştan sonra milletlerin tarihinde ender bulunan böyle bir şahsiyeti vefasızlıktan dolayı bu insanın veremden öldüğünü çoğu insan bilmez. Türk bilimler tarihinde biz Behçet hastalığı diye bir hastalığı biliriz. Ki Hulusi Behçet gibi bir ilim adamımızın ortaya koyduğu bir hastalıktır. Bunu çok rahat biliriz ama bu değerli bilim adamının ömrünün son yıllarında İstanbul Kapalı Çarşı'da lahana satarak ömrünün son yıllarını geçirmek zorunda kaldığını bilmeyiz. Yine milli mücadele kahramanlarından Kara Fatma'yı çok iyi biliriz. Kahramanlıkları, yaptığı mücadeleyi çok iyi biliriz ama yine onun aynı şekilde ömrünün son yıllarında sahipsiz kaldığını, bakımsız kaldığını, bundan dolayı Galata Rus Manastırı'na sığınmak zorunda kaldığını maalesef çoğumuz bilmeyiz. Bu çerçeveden baktığımızda aziz dinleyiciler, milletleri üçe ayırabiliriz. Bazı milletlerin hiç tarihleri yoktur. Amerikan tarihi buna örnektir. Zaten 300 yıllık bir milletin de tarihi olması çok düşünülemez. Bazı milletlerin tarihi de böyle tek tük kahramanların üzerine yükselirler. Ama bir de bazı milletler vardır ki bunların tarihleri adeta bir kahramanlık tarihidir. Adeta bir kahramanlar koleksiyonuna sahiptirler. Tıpkı bizim tarihimiz gibi. Ama böylesine zengin bir koleksiyona sahip bir milletin çocukları da kendi tarihlerinden bir haber yaşamaları da ayrıca üzerinde durulması gereken bir şeydir. Daha önceki programlarımızda hatırlayanlarınız olabilir. Profesör Doktor Anna Masala'dan bahsetmiştik. Bir İtalyan doğu bilimci, bir İtalyan oryantalist, bir Mevlana uzmanı, bir Yunus uzmanı. Uzun yıllar bu topraklarda kalmış, bizi bizden çok iyi bilen bir hanımefendi. Bizimle alakalı şöyle sistemkar bir ifadesinden bahsetmiştik. Şöyle demişti Anna Masala. Siz Türkler hazine sandığın üzerine oturup dilenen dilencilere benziyorsunuz. Neyin üzerine oturduğunuzun farkında değilsiniz. Açmışsınız elinizi batıya. Her şeyi batıdan dileniyorsunuz. Oysa üzerine oturduğunuz hazineyi açsanız, sizin tarihinizden, kültürünüzden, geleneklerinizden, inançlarınızdan kaynaklanan öylesine zengin, öylesine muhteşem bir hazineniz var ki demişti Anna Masala. İşte Mehmet Akif merhum da o hazine sandığın içerisindeki çok önemli inci tanelerinden bir tanesi. Biz de bu programımızda gençlere rol model olması açısından Mehmet Akif'ten bahsetmeye çalışacağız. Zamanımız yetebildiği kadarıyla. Eskiler menzale sultanı vilayetihi, lazale sultanı fazilehdi demişler. Yani bir kimse ülkelerin sultanlığını kaybedebilir ama faziletin sultanı ise o saltanat onda baki kalır demişlerdir. Gerçekten de Mehmet Akif bir faziletin sultanıdır. Aradan geçen bunca zaman içerisinde onu biz unutmak bir yana her gün yeni bir yönünü keşfederek her dem biraz daha fazla bir şekilde Mehmet Akif'i keşfetmeye başlıyoruz. Genel hatları itibariyle söylemek gerekirse Mehmet Akif'in kim olduğunu yeni jenerasyon belki bir İstiklal Marşı'yla, belki bir Safahat şairiyle, belki bir Çanakkale Destanı'yla hatırlatabiliyor ama Mehmet Akif onun çok ötesinde bir karakter heykelidir. Öncelikle her türlü tariften vareste samimi ve hasbi bir vatan evladıdır. Ve Hüseyin Cahit'in enfes benzetmesiyle hayatı eserlerinden de büyük bir şiir olan inanmış bir adamdır Mehmet Akif. İslam ahlakını hayatına düstur edinen ve şahsını değil şahsiyetini bile tevazu perdeleri altına gizlemeye çalışmış büyük fikir ve dava adamıdır Mehmet Akif. Yaşadığı dönem itibarıyla Anadolu, Rumeli ve Arabistan'ı dolaşarak uğradığı her yerde şanlı fakat talihsiz bir milletin hicran dolu sesi olmuş ender Türk aydınlarından bir tanesidir. Baytarlığından milletvekilliğine, edebiyat müderrisliğinden Darül Hikmet-ül İslami azalına kadar çizgisini hep koruyarak, hep samimi olan, sahabe gibi zahitçe yaşayarak ukbaya da fakirce yürüyen tok sesli bir iman adamıdır Mehmet Akif. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına ve yerine yeni bir devletin kuruluşuna şahit olmuş, milletin kara günlerinde verdiği vaazlarla milli mücadeleyi ateşleyerek Anadolu insanını içine düştüğü ümitsizlikten kurtaran bir manevi önderdir Mehmet Akif. O, kitapları 1 milyondan fazla basılıp okunarak yüreklerde yer eden, hayırla yad edilen bir karakter heykelidir. O, ortak paydada buluşabileceğimiz, halkıyla bütünleşmiş ender münevverlerimizden bir tanesidir. Akif bir rol modeldir, tam anlamıyla bir temsil kahramanıdır. İnanan, inandığı değerler için yaşayan, zamanın eskitemediği, tarihe mal olmuş bir aksiyon insanıdır Mehmet Akif. Mithat Cemal Kuntay, Akif'i çok iyi tanıyan biridir. Mithat Cemal Kuntay, Akif'in arkadaşıdır, noterdir, aynı zamanda edebiyatçıdır kendisi. İlk tanıştıklarından sonra kendisinde oluşan intibayı daha sonra hatıratında şöyle kaleme alıyor Mithat Cemal Kuntay. Diyor ki, Mehmet Akif'le ilk tanıdığım zaman ona inanamadım. Bir insan bu kadar temiz olamazdı. Fena aktör, melek rolünü oynamaktan bir gün muhakkak yorulacaktı. Yani demek istiyor ki Mehmet Akif'in dışarıya yansıyan bu davranışları bir rol, gerçek karakterini temsil etmiyor. Ama ben onun muhakkak bir şekilde bir falsosunu bulacağım, gerçek karakterini ortaya çıkaracağım diyor ve devam ediyor. Bu gayri tabi, yani yapmacık faziletten yorulan yüzünü bir gün kesin olarak görecektim. Fakat tam 35 sene bekledim, o gün bir türlü gelmedi. Yani o hiç falso vermedi. Onun hayat tarzı, yani hiç rol yapmamış, olabildiğine tabii yaşamıştı. 35 sene onun yanından her çıkışımda kendi kendime hep şu suali sordum. Mahrumiyetten yılmayan ahlakıyla kendisini bu adam nasıl da kahraman zannetmiyordu. O kadar da mütevazi. Bu ifadeler oldukça düşündürücü değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, çoğu büyük şahsiyetler toplumsal buhran dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Mehmet Akif de böylesine zorlu bir dönemin milletine aşık olmuş, ümit olmuş bir ıstırap insanıdır. O yaşamadığını kaleme almayan bir insandır. Onun kaleminden dökülenler ıstıraplarının bir yansımasıdır. İşte burada bir ihlas sırrı devreye giriyor. Bugün bir takım insanlar görüyoruz. Televizyonlara çıkıyorlar. Milyonlara hitap ediyorlar ama tesir sahasına geldiğinizde işte o tesiri göremiyoruz. İşte burada ifadenin ağızdan çıkmasıyla yürekten çıkmasının farkını görüyoruz. Hüseyin Cahit onun için en güzel ifadeyi kullanmıştı. Mehmet Akif'in en büyük eseri hayatıdır demişti. Gerçekten her şeyi özetleyen bir ifadedir. Onun hayatı hakikaten en büyük şiirleridir. O terennümlerin değil çığlıkların virtüözüydü diyor Mithat Cemal. Mehmet Akif'in basırlığı vasıflarını tanıdıkça büyük bir şaşkınlıkla izlediğini söylüyor ve 100 kahramana yetecek kadar ahlak ve seciyesiyle sıradan biri gibi yaşıyor diye hayretlerini ifade ediyordu Mithat Cemal. Değerli dinleyiciler, önce nasıl bir portreyle karşı karşıyayız bir ona bir bakalım. Hayatından bir takım buketler sunalım. Puzzle'dan parçalar takdim edelim size. Siz zihninizde o parçaları birleştirin ve nasıl bir karakter abidesiyle karşı karşıya kaldığınızı görebilirsiniz. Öncelikle Mehmet Akif gerçekten çok çalışkan, çok gayretli bir insandır. Ta bunu öğrencilik yıllarından beri görebiliriz. Kaldığı ev ile Halkalı'daki Baytar Mektebi'ne Mehmet Akif yürüyerek gider gelir. Ne var bunda diyeceksiniz? Şu var değerli dinleyiciler, Mehmet Akif'in kaldığı ev ile Halkalı'daki Baytar Mektebi'nin arası tam tamına 35 kilometredir değerli dinleyiciler. Şimdiki genç arkadaşlarımızın iki duraklık mesafeye bile otobüsle dolmuşa gittiğini düşünecek olursak, ne kadar zor şartlar altında bir eğitim gördüğünü ve bunun karşılığında da okulun birinci olduğunu düşünebilirsek, Mehmet Akif'in ne derece sıra dışı bir insan olduğunu fark edebiliriz. O Mehmet Akif çok gönlü bir insandır. Bize bir Müslümanın böyle imaj olarak bugünkü karikatürlerde dahi bir yobaz tipoloji çizmelerine rağmen Akif gerçekten çok gönlü bir insandır. Aynı zamanda iyi bir sporcu, harikulade bir güreşçidir. Hafta sonları okuldan çıktığında köylerde güreşebilecek kadar iyi bir güreşçidir. Çok iyi bir yüzücüdür Mehmet Akif. O kadar iyi bir yüzücüdür ki boğazı karşıdan karşıya yüzerek geçebilecek kadar iyi bir yüzücüdür. Öğrenme aşkı muazzamdır Akif'te. Arapçayı çok iyi bilir, Farsçayı çok iyi bilir, Fransızcayı tercüme yapabilecek kadar çok iyi bilen bir insandır. Bununla beraber ciddi bir müzik zevki vardır. Çok iyi arkadaşı Neyzen Tevfik'ten ders alıp Nısfi'ye üfleyebilecek kadar da müzikle ilgilidir. Sadece kendisinin değil, çocuklarının da bu sahada iyi yetişmesi için alabildiğine gayret gösteren biridir. Çocuklarına piyano dersi aldırır. Nazım Hikmet'in annesinden çocuklarına resim dersi aldırabilecek kadar her yönüyle istidatlarının gelişmesini izler. Değerli dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ulu Çınar'ın gölgesinde kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde devam ediyor.
Aziz dinleyiciler, Mehmet Akif'in karakterini örnek hadiselerle tahlil etmeye devam ediyoruz. Şu hadise mesela Mehmet Akif'i anlamamız açısından, ne kadar rakik bir kalbe sahip olduğunu anlamamız açısından çok önemlidir. Mehmet Akif, dönemi Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte Kuşçubaşı Eşref'le birlikte Arap çöllerinde Arap kabileleriyle görüşür. Onlara İngilizlerin çil çil altınlarına kanıp Osmanlı'ya İslam isyan etmemelerini telkin eder. İşte bu yolculuklar sırasında aylar süren uzun bir yorucu bir yolculuktan sonra çölde El Muazzam tren istasyonuna uğrarlar. Herkes çok yorgundur. Orada tren istasyonunda bir tane memur vardır. Çok sefil bir yerdir. Tek bir odalı bir yerdir ve adamın karısı vardır. Karısı da hamiledir. Çok kısa bir sürede doğum yapacaktır. Adamcağız utana sıkıla gelir. Der ki, eşim yakında doğum yapacak. Hemen hemen hiçbir şeyimiz yok. Sizde böyle kumaş türü, eski bir şeyler var mı diye adeta yardım dilenir. Burada ne yaparsınız değerli dinleyiciler? Aylardır yorgunsunuz, yoldan gelmişsiniz, aç susuzsunuz. Cebinizde belki 3-5 kuruş varsa verebilirsiniz ama Mehmet Akif çok farklı davranır. Ve kadının o haline çok acır ve işini gücünü bırakarak o kadar yorgunluğunu bir tarafa bırakır. Arkadaşınların gitme dememelerine rağmen o yeni gelen bir trene atlar. Tam 5 gün 5 gece yolculuk yaparak Şam'a varır ve Şam'da kadının bütün ihtiyaçlarını aldıktan sonra gerisin geriye döner. İşte böylesine rakik bir kalbe sahiptir. Kuşçubaşı Eşref onun bu hadisesini değerlendirerek şöyle diyecektir. Ah mübarek Akif, ah diyecektir. Şeyhin şahlara boyun eğmeyen Akif, sefalette kalan bir kadına yardım etmek için 63 derece sıcaklıktaki çöllerde aylarca dolaştıktan sonra bir gece bile istirahat etmeden 5 gün 5 gece eşya vagonlarında yattın diyecektir. İşte Akif böyle bir insandır değerli dinleyiciler. O tam bir mümindir, o tam bir sözünün eridir. Günün birinde Eşref Edip'le buluşmak için sözleşmişlerdir. Ama o günde hava adeta bir tufan gibi, yağmur sel götürüyor, Yani kapıdan dışarı çıkılacak bir durum değildir. Ama Akif söz vermiştir ve gidecektir. İlginçtir, Eşref Edip o yağmurlu havada, o tufan havasında Mehmet Akif'in gelmeyeceğini zannederek yan komşusuna gider. Ama Mehmet Akif bu söz vermiştir, bir şekilde gidecektir ve ıslana ıslana sırılsıklam vaziyette saatler sonra Eşref Edip'in evine varır. Kapısını tıklatır, evdeki hizmetli der ki Eşref Bey komşuya gitti. İçeri girmesini söyler ama kendisini beklemediği için Eşref Bey'e çok kızar ve aynen gerisin geriye döner. Eşref Edip daha sonra Mehmet Akif'le karşılaştığında ondan yaptığından dolayı çok özür diler ama Akif verdiği cevap çok manidardır. Bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir diyerek tam 6 ay arkadaşıyla konuşmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Akif gerçekten ilkeli bir insandır. Çıkardığı çok önemli bir dergi vardır, Sebilur Reşat. Doğruları söylediği için 9 köyden kovulduğu için sık sık kapatılmıştır. İşte günün birinde yine Sebilur Reşat dergisinin yazıhanesinde Mehmet Akif evinden getirdiği sefertasıyla o kuru fasulyeyi arkadaşıyla yerken bir anda kapıdan içeriye bir adam girer. Giren adam bakanın adamlarından bir tanesidir ve Mehmet Akif'e şöyle diyecektir. Genel Merkez Bakanlığımız sizin yazdıklarınızdan çok rahatsız, öyle ileri gitmemenizi ifade ediyor diye bir yönde aba altından sopa gösterir. Ama Akif bu dinleyecek bir insan mıdır? Gelen adama verdiği cevap çok manidardır. Önündeki yediği yemeği göstererek ben diyecektir. Fasulye aşı yemeye razı olduktan sonra kimse beni susturamaz diyecektir. Akif bu söylediklerinde çok haklıdır. Çünkü dönem İttihat ve Terakki dönemidir. İnsanlar yokluk ve sıkıntı içerisinde savaş şartlarında yaşarken İttihat ve Terakki Büyükada'da toplantılar düzenlemekte ve ta İstanbul'dan Büyükada'ya o iktidar mensupların yemesi için gemiyle özel dondurmalar götürmektedir. Bu da milletin dilindedir. Akif'in böyle bir şeye karşı susması elbette mümkün değildir. Değerli dinleyiciler, yine günün birinde devrin sadrazamı Talat Paşa Mehmet Akif'i davet eder. Biraz hoşbeşten sonra Talat Paşa Mehmet Akif'e şöyle der. Merkezi umumidekiler ile anlaşsan olmaz mı Akif der. Yani bu kadar sert yazma, bu kadar eleştirme der bir anlamda. Ama karşısında sadrazam olduğunu asla bakmaz Akif ve hiddetli bir şekilde sadrazam Talat Paşa'ya şöyle çıkışır. Sen bizi bunun için mi çağırdın? Bu ne demek anlaşmak? Bizim şahsi bir emelimiz, bizim şahsi bir gayemiz mi var? Bizi simsar mı zannettin? Ve hiddetli bir şekilde kalkıp gidecektir Akif. Talat Paşa daha sonra arkasından şaşkınlık içinde bakacak ve dudaklarından şu cümle dökülecektir. Edirne'de tanıdığım Akif hiç değişmemiş diyecektir. Evet, o doğrularından hiç taviz vermeyecek, hiç değişmeyecek bir insandır. O Akif ki o toplumdaki bozuklukları, sahte tavırları gördükçe artık iki yüzlüleri sever oldum çünkü yaşadıkça 20 yüzlüler görmeye başladım diyerek olan durumu ifade edecektir. Aziz dinleyiciler, Akif son derece rakik bir kalbe sahip bir insandır, çok merhametli bir insandır. Milli mücadele için Ankara'da bulunduğu günlerde dostlarıyla hemen hemen haftanın belli günleri bir araya gelirler. Sırayla her birinin evinde buluşurlardı. O sırada evinde buluşma sırası Mehmet Akif'e gelmişti. Akşam Mehmet Akif'in evinde bir araya gelecekler, muhabbet edeceklerdi. Buluşma saatinden birkaç saat önce Mehmet Akif koştura koştura Hasan Basri Çantay'ın evine gelir ve der ki bu akşam sizde buluşalım. Hayrola der Hasan Basri Çantay, ne oldu, bir şey mi var? Yuvarlak bir ifadeyle şöyle diyecektir. Bizim evin kilimini bir yoksula vermişler. Hasan Basri Çantay diyor ki evinde dekor olarak bulunan şey sadece ve sadece bir kilimdi. Onu da bir yoksula veren kendisiydi diyecektir. Aynı şekilde değerli dostlar, Balkan Savaşı'nın yıllarında bildiğiniz gibi binlerce Müslüman Balkan ülkelerinden İstanbul'a doğru, Anadolu'ya doğru göç etmek zorunda kalmışlardı. O dönem hakikaten çok perişan günlerdi. İşte o Balkan göçlerinin olduğu yıllarda Hakkı Süha ününü çok duyduğu, görmek istediği, tanışmak istediği Mehmet Akif'e uğrar. Mehmet Akif'in evini öğrenir. Fatih Sarıgüzel'de bir evde oturmaktadır. Kapısını çalar ama ilginçtir, evde hiç tanımadığı insanlar çıkar. Der ki, Mehmet Akif nerede? Kadının verdiği cevap çok ilginçtir. Mehmet Akif buradan çıktı, bize bu evi terk etti diyecektir. Evet, Akif o rakik kalbiyle, o şefkatli kalbiyle o göçmenlerin öyle evsiz kalmasına dayanamamış, kendi evini o göçmenlere vermiş, kendisi gidip başka bir yere yerleşmiştir. Aziz dinleyiciler, Mithat Cemal'in anlattığına göre, diyor ki Mithat Cemal, Balkan Harbi başlarken Mehmet Akif yegane geçim yolu olan resmi memuriyetinden istifa etti. Kirada oturduğu evine bir cuma günü gittim. Normalde 5 çocuğu vardı, bir de baktım 4 çocuk daha var. Bunlar kim dedim? Çocuklarım dedi. Bir hafta içinde fazladan 4 çocuk sahibi olmakta bir tuhaflık var dedim. Bunun üzerine işin aslını anlattı. İşin aslı şuydu, Baytar Mektebi'nde okurken bir arkadaşıyla anlaşmışlar. Kim önce ölürse ölenin çocuklarına arkada kalan bakacak. Ve bir müddet sonra arkadaşı vefat etmiş, Akif Bey de anlaşmanın gereğini yerine getirmişti. Yani burada şöyle düşünebilirsiniz değerli dinleyiciler. Öğrencilik yıllarında herkes idealisttir. Bir takım kararlar alabilirsiniz ama hayatın gayeleri içine girdikten sonra bunları eyleme dökmek gerçekten çok zordur. Çünkü hayat başka bir şeydir ama Akif öylesine inanmış bir insandır ki, öylesine sözüne sadıktır ki, arkadaşı vefat ettikten sonra o 4 çocuğuna sahip çıkmıştır, onlara bağrına basmıştır. Diyor ki Mithat Cemal, evet, Mehmet Akif'in arkadaşım dediği, Baytar Mektebi'nde birlikte okudukları İstimyeli Hasan Tahsin Bey'dir. Hasan Bey, Edirne Baytar Müfettişi olarak bulunduğu sırada 1912 yılında vefat edince, Akif her zaman olduğu gibi sözünde durarak merhumun çocuklarının bakımını üzerine almıştır. Hem öylesini üzerine almıştır ki, Mehmet Akif'in oğlu Emin diyor ki hatıratında, o çocuklardan bir tanesi kız kardeşi Süheyla'dır. Ben diyor Süheyla'yı küçüklüğümde öz kardeşim sanırdım diyor. Yani çocuklarına hissettirmeyecek kadar, onların üveyliğini hiçbir şekilde hissettirmeyecek kadar öylesine samimi bir yürekle bağrına basmış ve ona göre davranmıştır. Kendisi böyle çok değerli bir insan, elbette değerli insanların da kadrini bilecektir. Miralay İbrahim Bey'e çok sevgisinden dolayı Mithat Cemal, niçin bu adamı bu kadar çok seviyorsun dediğinde Akif'in verdiği cevap da şu, çok manidardır ve şöyle diyecektir Mehmet Akif, biliyor musun ben bu adamı niçin seviyorum? İbrahim Bey'in üvey oğlu Lütfi'yi ben tam 7 sene onun öz oğlu sandım. Üvey oğlunu bu kadar şefkatli bakan bir adam gördün mü sen diyecektir. Faziletli bir insan elbette faziletli bir insana aşık olacaktır. Altının değerini sarrafın bildiği gibi değerli dinleyiciler. Akif aynı zamanda son derece mütevazı bir insandır. Mithat Cemal ondaki tevazuyu ifade ederken, tevazusu kendini inkar derecesine varıyordu. Şairliğini annesini bile söylemez. Çok ilginçtir yani. Koca bir şairdir, annesine bilmez. Annesi sağdan soldan duyunca bir ara oğluna şöyle der. Akif sen şair misin öyle mi deyince, anne inanma der işte, eline gelen her şeyi söylüyor diyecektir. Emine Şerif Hanım ısrar edecektir. Bunun üzerine Mehmet Akif annesine utana sıkıla küfe şiirini okuyacaktır. O meşhur küfe şiirini dinledikten sonra annesinin cevabı da çok ilginçtir, çok manidardır. Bu Anadolu insanının incesini ipe, kalınını sapa dizmişsin diyerek oğlunu takdir edecektir. Mehmet Akif gerçekten çok ilkeli bir insandır. Örneğin çalıştığı müessesenin müdürü, veteriner dairesi müdürü Abdullah Bey istifa eder. Niçin istifa eder? Okul için yeni bir binaya ihtiyaç vardır, yeni bir mekana ihtiyaç vardır. Hükümet yetkilileri bir Yahudinin arazisinin alınmasını isterler. Ama Abdullah Bey gerçekten vatanını seven bir insandır. Birçok boş yer varken devletin parasının çarçur edilmesine gönlü razı olmaz ve orasının uygun olmadığını ifade eder. Bu çerçeveden baktığında hükümet yetkilileriyle çatışırlar ve Abdullah Bey onurlu bir şekilde bu yanlış tasvibi, devletin parasının çarçur edilmesini kabul etmeyerek istifa eder. Mehmet Akif merhum onun yardımcısıdır ve ikbal kapıları açılmıştır. Artık müdür olma sırası ondadır ama Akif de öyle bir ilkeli insandır ki başındaki amire yapılan haksızlığa tahammül edemez. O da istifasını verebilecek kadar gerçekten erdem havarisidir. Öylesine erdemli bir insandır ki Akif, değerli dostlar, milli mücadele sırasında Taceddin dergahında dururken İstiklal Marşı'nı yazmış, İstiklal Marşı'nı daha sonra Halide Edip tebrik etmek için kendisini ziyarete geleceğini bir gün öncesinden haber vermişti. O gün akşamına Mehmet Akif'e baktığımızda adeta çok ciddi rahatsızdır, kıvrım kıvrım vaziyettedir. Sorarlar kendisine ne var, ne oldu, bir şey mi var dediklerinde Mehmet Akif çok ilginç bir şey söyleyecektir. Dün akşam bulunduğum bir ortamda Halide Edip hanımefendi hakkında birileri ileri geri konuştu. Ben onların ağzının payını veremedim. Şimdi bu hanımefendi karşıma geldiğimde ben bunun yüzüne nasıl bakacağım diyerek gerçekten çok ilginç bir değerlendirmede bulunur değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Neyzen Tevfik'in kardeşi Şefik Kolaylı. Bir ara Mehmet Akif'in yetiştirdiği, okuttuğu, belli yere getirdiği insanlardan bir tanesidir. Şefik Kolaylı Mehmet Akif'le sohbet ederken bir ara gayri ihtiyar ağzından Mehmet Akif'in söylediği bir ifadeyle alakalı doğru mu diye sorar. Yani bizim gayri ihtiyarı sahi mi hakikaten dediğimiz gibi. Akif onun o doğru mu sözüne o kadar kızar ki bana bu sözü bir daha tekrar ettirme diye çıkışır. Çünkü onun ağzından hiçbir zaman eğri çıkmamıştır, yalan çıkmamıştır. Çünkü onun şiirlerinde hatırladığımız kadarıyla budur cihanda en beğendiğim meslek, sözüm odun olsun, hakikat olsun tek dediğini biliyoruz. Değerli dinleyiciler, Birinci Dünya Savaşı'nın yılları, yokluk yılları. Mehmet Akif epeydir görmediği kız kardeşi Nuriye Hanım'ı ziyaret eder. Nuriye Hanım çok sevinir ve sohbetten sonra kardeşine çay ikram eder. Çayın yanında da kesme şeker vardır. Kesme şeker savaşın kıtlık yıllarında zor bulunan bir şeydir ve orada oldukça pahalı bir şeydir. Mehmet Akif çayın yanında kesme şekeri görünce sorar. Bunu kim getirdi der. Mehmet Akif'in eniştesi Arif Hikmet Bey bakanlıkta çalışmaktadır. O da kocasının getirdiğini söyleyince o gerçekten çayı olduğu gibi oraya bırakır ve ölünceye kadar eniştesine kırgın kalır. Yani millet o kesme şekeri bulamazken sen nasıl olur da evinde bir kesme şeker bulundurursun diye kız kardeşine ciddi bir tepki verir değerli dinleyiciler. Aynı şekilde yine milli mücadele yıllarında bir arkadaşının evini ziyaret eder. Ziyarete gittiğinde bakar ki daha kapıdan girerken evin kenarında bir torbanın içerisinde un görür. Bir torba un altı üstü ve tepkisi de çok şiddetli olur. Millet aç susuz yaşarken senin evinde nasıl bir torba un bulunur diye şiddetli bir şekilde tepkisini gösterir ve çok samimi arkadaşının evine girmez değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Mehmet Akif ile alakalı bir girizgah yapmış olduk. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya inşallah aynı şekilde Akif mevzunda devam etmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.